Türkiye Penceresi'nden. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, Türkiye Penceresi'nden programına hoş geldiniz. Programı Can Acun hazırladı. Program yapımcılarımız Arzu Yaman, Murat Baran, danışmanımız Ömer Özkızılcık. Ana kumanda masasında sesimizi sizlere Recep Özlem ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Sümeyra Çiftçi. Programımızda seçim sonuçlarını, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferini, seçim sonuçlarının önümüzdeki dönemde dış politika ve terörle mücadeleye yansımalarını konuşacağız. Stüdyomuzda Can Acun'la birlikteyiz. Merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Evet, Türkiye 24 Haziran'da seçime gitti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan %52.5 ile birinci turda Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Aynı zamanda meclis seçimlerinde Cumhur İttifakı çoğunluğu elde etti. Seçimle beraber yeni sisteme de geçildi. Seçim sonuçları doğrultusunda yeni sistem nasıl işleyecek? Neler söylersiniz?
Evet. Tabii bir şeyin bence öncelikle altını çizmemiz gerekiyor. 24 Haziran'da Türkiye adına, demokrasi adına çok önemli bir gündü. Çok başarılı bir şekilde seçimler icra edildi. Seçim saatte de, seçim günü de, sonrasında muhalefet partileriyle, iktidar partisi ve Cumhurbaşkanı adaylarıyla olgunlukla sonuçları karşılamış olmaları itibariyle bence Türk demokrasisi adına önemli bir başarı söz konusuydu. Tabii bir şeyin daha altını çizmek gerekiyor. Katılım oranları. Resmi rakamlarla %87'nin üzerinde bir katılım olduğu ortaya çıktı. Bunu diğer Orta Doğu ülkeleriyle, gelişmiş Batı demokrasilerindeki bu tarz seçimlere katılım oranlarıyla kıyasladığımızda açık ara Türk demokrasisinin çok daha ileride olduğu görülüyor. İşte Türkiye coğrafyasındaki mesela Orta Doğu ülkelerine baktığımızda Mısır gibi bir örnek karşımızda %20'leri bile bulmayan bir katılım oranından bahsediyoruz. Keza diğer Orta Doğu ülkelerinde de benzer rakamlar var. Ama Batı demokrasileriyle de kıyasladığımızda Avrupa ülkelerinde 60'lar bulunamıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde %50 sınırında katılımlar olduğu görülüyor. Türkiye'de %90'lara varan katılım oranı Türk halkının demokrasiye ne kadar inandığını, bir şekilde seçimlerin adil yapılacağını, kendi iradelerinin gerçekten sandıkta tezahür edeceğine inandıklarını da gösteriyor. Bu bence çok önemli bir Türkiye adına olumlu bir gelişme. Demokrasi adına bunun altını çizmemiz gerekiyor. Tabii Türkiye çok zor bir coğrafyada yaşıyor. Nihayetinde Türkiye'nin çevresinin bir ateş çemberi içerisinde olduğunu görüyoruz. Yanı başında iç savaşlar söz konusu, ekonomik krizler var. Ciddi sıkıntılar var. Bunların Türkiye'ye yansımaları da söz konusu. Böyle çalkantılı bir dönemde Türkiye'nin istikrarlı bir şekilde mevcut demokrasisini, siyasetini devam ettirmesi çok önemliydi. Tabii Türkiye'de anayasa değişikliği yapılmıştı malum 24 Haziran öncesinde de. Seçimler 2019 yılında aslında yapılacaktı ve Türkiye Cumhurbaşkanlığı sistemine tüm kurumsal altyapısıyla bu seçimlerle birlikte geçmiş olacaktı. Ancak Türkiye'nin çevresindeki büyük meydan okumaları da göz önünde bulundurduğumuzda seçimler hızlı bir şekilde icra edilip nihayetinde kurumsal altyapısını hızlı bir şekilde yeniden dizayn edip çalışmaya, işlemeye ihtiyacı vardı. Bu seçim belirsizliğini kaldıracak lüksümüz açıkçası yoktu. Bu bağlamda seçimlerin hızlı bir şekilde ve başarılı bir şekilde icra edilmesi bence Türkiye açısından çok önemli. Tabii mevcut iktidar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açısından da çok ciddi bir başarı var. Bunun altını çizmek gerekiyor. Artık 16 yılını doldurmuş bir AK Parti iktidarından bahsediyoruz ve AK Parti yine %41-42 oranla en yüksek oyu almayı başardı. Milliyetçi Hareket Partisi ile kurduğu Cumhur İttifakı ile birlikte de mecliste çoğunluğu yakaladı. Ama bunun ötesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan da çok yüksek %52.5 gibi bir oy oranı almayı başardı. Böylelikle Türkiye'de siyasal sistem açısından istikrarlı bir dönemin yeniden 5 yıl boyunca ilerleyeceğini bize gösteriyor. Bu da Türkiye'nin açısından özellikle bölgesel meydan okumaları da göz önünde bulundurduğumuzda büyük bir şans diye düşünüyorum. Tabii siz sorunuzu ifade ettiniz. Şimdi Türkiye'de artık seçimlerin de tamamlanmasıyla Cumhurbaşkanlığı sisteminin kurumsal altyapısının tamamen oluşturulup devletteki ilgili bürokrasinin, özellikle de güvenlik bürokrasisinin yeni gerçekliğe göre dizayn edilmesi ve Türkiye'nin hızlı bir şekilde yoluna devam etmesi gerekiyor. Bu bağlamda özellikle benim uzmanlık alanım dış politika ve terörle mücadele boyutu da bence önemli diye düşünüyorum.
Evet, seçim sonuçlarının bölgesel ve küresel anlamından biraz da bahsedelim. Evet. Ne gibi sonuçlar doğuracak?
Tabii Türkiye'deki seçimler aslında Amerika Birleşik Devletleri'ni bir kenara bıraktığımızda hem bölgesel anlamda küresel ölçekte gerçekten çok ilgili takip edildi. Bu Türkiye'ye verilen önemi de aslında gösteriyor ve Türkiye'deki seçim sonuçlarının Türk dış politikasını ve dolayısıyla bölgesel dinamikleri de tamamen değiştirebilme potansiyeline sahip olduğunu görüyorduk. Tabii mevcut iktidar, AK Parti iktidarı ve nihayetinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dış politikasında belirli öncelikler vardı. Bunlardan bir tanesi özellikle 15 Temmuz sonrası dönemde oluşturulan yeni güvenlik doktriniydi. Burada Türkiye bir bağlamda kendisine yönelik tehditleri, terör tehditlerini kaynağında bertaraf etmeye yönelik bir güvenlik stratejisi benimsemişti. Bu da Türkiye'nin ulus ötesi kapsamlı askeri harekatlar yapması anlamına geliyordu. İşte bunu Fırat Kalkanı'yla, Zeytin Dalı Harekatı'yla, ardından Kandil'e yönelik harekatla görmüştük. Bunların hepsinde tabii bölgesel, bu politikaların bölgesel yansımaları ve etkileri vardı. AK Parti'nin temel siyaseti daha önceki hükümetlere nazaran sadece Batı yanlısı bir dış politika izlemektense daha dengeli, Asya'yı da yanında barındırabilen, İslam dünyasına açılan, Afrika'ya açılan, Rusya ile ilişkilerini normalleştiren ve iyileştiren bir dengeli politika arayışı vardı. Proaktif bir dış politika arayışı vardı. Şimdi yeni dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlik edeceği Cumhurbaşkanlığı sisteminde de bu politikanın devam etmesi söz konusu olacak.
Çok bir değişiklik olmayacak galiba, değil mi? Çünkü en nihayetinde aktörler...
Aynı. Tabii 16 yıldır aslında devam edilen, dizayn edilen siyaset devam edecek ama Türkiye şimdi daha kararlı bir şekilde özellikle de yeni imkan ve kabiliyetleriyle ve devlet aygıtlarının Orta Doğu'da ihtiyacı olduğu Türkiye'nin yeni gerçekle uygun bir şekilde dizayn edilecek olmasını da altını çizmek gerekiyor. Bu bağlamda çok daha belki efektif, Türkiye'nin çıkarlarını daha fazla savunabilecek, maksimize edebilecek bir siyaset geliştirerek politikalarını devam ettirecek. Mesela Kandil Harekatı şu anda söz konusuydu. Mevcut seçim sahtanın geride bırakılmasıyla birlikte Türkiye'nin terörle mücadelede özellikle Suriye ve Irak bağlamında çok daha etkin bir şekilde, efektif şekilde hareket edeceğini ve askeri harekatlardaki dinamizmi artıracağını ve hem Kandil'in hem Irak'ta Sincar'ın hedef alınabileceğini öngörebiliriz diye düşünüyorum. Yine Rusya-ABD dengesini korumaya devam edeceği anlaşılıyor. Özellikle son dönemlerde Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında dış politika bağlamında çok ciddi bir gerginlik vardı. Bunun da birkaç tane sebebi var. Birincisi 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin olduğu algısı, FETÖ ile ABD arasındaki angajman, darbe girişimine rağmen FETÖ liderlerinin Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye iade edilmemesi ciddi gerginlikler nedeniydi. Ama bunun ötesinde tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin PKK'ya verdiği destek. Türkiye adına 40 yıldır Türkiye'de terör faaliyetleri yapan PKK örgütü ve onun Suriye'deki kolu olan PYD-YPG'ye Amerika Birleşik Devletleri'nin 2004'ten beri hem askeri hem siyasi destek vermesi iki ülke arasındaki ilişkileri ciddi anlamda gerginleştirmişti. Ama şimdi son dönemde özellikle bir Manbij parantezi buna açıldı.
Evet, seçimden çok kısa bir süre önce galiba Amerika Birleşik Devletleri ile bir Manbij ile ilgili bir yol haritası belirlendi.
Bir mutabakat oluştu. Bu bence çok önemliydi. Bu şunu da gösteriyor aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti iktidarı körü körüne Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerin gerginleşmesini arzu etmiyor. Temelde ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik bir arayış da var. Ama bunun için Türkiye'nin taleplerinin belli ölçekte de olsa Amerika Birleşik Devletleri tarafından karşılanması gerekiyordu. İşte Manbij bu konuda önemli bir adım oldu. Özellikle Zeytin Dalı Harekatı'nın çok başarılı bir şekilde icra edilmesiyle Türkiye Suriye'de elini güçlendirdi ve Amerika'yı da Manbij'de masaya oturtmaya zorladı ve bir mutabakat zemini oluştu. Şimdi yeni dönemde Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'yle de Manbij mutabakatını hayata geçirmek, hatta buradaki deneyimi Fırat'ın doğusundaki diğer bölgelere de belki uygulayarak iki ilişkilerin tekrar normalleşebileceği bir zemini üretmeye çalışıyor. Donald Trump Erdoğan aradı ve tebrik etti. Biraz geç de olsa.
Görüşme de gerçekleşti.
Burada tabii Avrupalı muhatapları Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir şekilde bu başarısını ve zaferini geç de olsa tanıdılar ve tebrik etmeye başladılar. Bu da Türkiye için aslında yeni bir sayfa açılması hemen, anlamına geliyor olabilir.
Değinmişken Batı'da, diğer batılı ülkelerde nasıl yansıdı seçim sonuçları? Biraz da bundan bahsedelim dilerseniz.
Tabii aslında hem öncesini hem sonrasını değerlendirmek gerekiyor.
Öncesinde çok ciddi bir Batı'da algı operasyonu kesinlikle yapıldı. Gazetelerde işte Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanacağını, artık gideceğine yönelik bir takım haberler çıkmıştı. Fakat seçim sonucu bambaşka bir noktaya götürdü.
Tabii çok beklentilerini karşılamadı. Yani aslında bu anlamda bu hayal kırıklığını da ifade ettiler ve tebrik mesajlarını biraz geç vermeyi tercih ettiler. Tabii aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin özellikle bağımsız dış politika arayışı batılı ülkeleri özellikle ciddi anlamda rahatsız ediyordu. Çünkü temel olarak işte Batı blokunun içerisinde NATO'ya girmesiyle birlikte 1950'lerden itibaren dahil olan Türkiye'ye biçilmiş bir rol vardı. Burada Türkiye'yi evet Batı blokunun içerisinde bir ülke olarak kalmalı ama aynı zamanda edilgen bir ülke olarak konumluyorlardı. Özellikle AK Parti iktidarında ve Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye bağımsız bir politika izleyip batılı ülkelerin çıkarlarının aleyhine de bölgede bir siyaset izleyince zaman zaman ciddi bir gerginlik oluşmaya başlandı. Bu anlamda da Batı medyası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem şahsına hem AK Parti iktidarına hem de genel anlamda Türkiye'yi hedef alan yayınlar yapmaya başladı. Sanki Türkiye'de bir diktatörlük varmış, otokratik bir rejim varmış gibi bir dizayn yapmaya çalıştılar. Bir algı mühendisliği içerisine gitmeye çalıştılar. Halbuki seçimlerde işte az önce de ifade ettik %87 gibi çok yüksek bir katılımın olması, Sayın Muharrem İnce gibi işte ana muhalefetin en önemli adaylarının ekrana çıkıp bir hile yapılmadığını, seçimlerde adil bir şekilde yenilgiye uğradıklarını açıklamaları Türk demokrasinin geldiği nokta açısından önemli. Tabii bazı eleştirileri de oldu, bunu da altını çizmek gerekiyor ama genel anlamda sonuçları etkileyecek bağlamda hiçbir şekilde müdahale edilmediklerini, kendilerinin elde ettiği seçim sonuçlarıyla Yüksek Seçim Kurumu'na çıkardığı sonuçların hemen hemen eşdeğerde olduğunu ifade etti. Ama buna rağmen batılı ülkelerdeki sözde Türkiye uzmanları Türkiye'de bir seçim yolsuzluğunun yapıldığına yönelik yayınlara ne yazık ki devam ettiler. Ama nihayetinde tabii Türkiye'deki seçimlerin meşruiyetini kabul etmek durumunda kaldı. Avrupa ülkeleri de çeşitli bazı eleştiriler yapsalar da Merkel'i de, Avrupalı diğer liderler de Erdoğan'ı bu anlamda tebrik etmek durumunda kaldı. Tabii aslında Türkiye'deki bu seçimler Avrupa ülkeleriyle, Batı ülkelerle Türkiye arasındaki ilişkilerin yeniden normalleştirilmesi için bir şans da ortaya koyuyor. Batılı ülkelerin ben bunu değerlendireceğini ve Türkiye ile yönelik politikalarını artık yeniden gözden geçireceklerini düşünüyorum. Çünkü 5 yıl daha devam edecek bir Erdoğan iktidarı olacak. Onların şöyle bir umudu vardı aslında. Biraz da işte bu sözde Türkiye uzmanlarının yanlış yönlendirmesiyle hem AK Parti iktidarının hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın bir parçası olan Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçimlerde düşük bir oy alacağını ve en azından meclisteki çoğunluklarını kaybedeceklerini ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kalacağını düşünüyorlardı. Bu anlamda da muhalefete kendi imkanlarınca destek verme amacındaydılar. Mesela Avrupa'da AK Parti'ye seçim kampanyasını yapması imkanı tanınmazken Millet İttifakı'nın bileşenlerine ve HDP'ye ciddi anlamda alan açtılar. Hatta sadece HDP'ye değil doğrudan PKK unsurlarına da seçim süresinde kampanya yapmaları ve Erdoğan aleyhine kampanya yapmaları konusunda alan açıldığını gördük. Ama şimdi bambaşka bir gerçeklik var ve ben batılı ülkelerinde hem Amerika Birleşik Devletleri hem Avrupa ülkelerinin bu yeni gerçekliğe uygun bir şekilde Türkiye politikalarını değiştireceklerini düşünüyorum.
Seçim sonrası yeni sisteme geçişle Türkiye'nin dış politikadaki etkinliği artacak gibi halde.
Buna inanıyorum, evet. Çünkü nihayetinde zor bir coğrafyadan gerçekten yaşıyoruz ve Türkiye anayasal değişikliğe gitti ve bir belirsizlik oluştu. Yani eski sistemle yeni sistem arasında bir yerdeydik. Aynı anda başbakanlık ve ilgili kurumlar söz konusuydu. Güvenlik bürokrasi başbakanlığa bağlıydı ama Cumhurbaşkanlığı sistemine geçmiş bir ülkeden bahsediyoruz. Bu kurumsal değişim ve dönüşümün çok hızlı bir şekilde yapılması gerekiyordu. Ama 2019 seçimlere kadar bu işin uzayacağı, hatta daha sonrasında devam edeceği anlaşılınca seçimlerin hemen hızlı bir şekilde 24 Haziran'da gerçekleşmesi önemli oldu. Şimdi Cumhurbaşkanlığı'nın yaptığı da bir açıklama var. Yeni kurumsal yapının nasıl işleyeceği, hangi alt kurumların oluşacağı, bakanlık sayısının azaltılarak nasıl daha efektif bir şekilde mevcut sistemin devam edeceği ortaya konmaya çalışıyor. Tabii bunlar da Türkiye'nin bu kurumsal değişim ve dönüşüm ve reformla birlikte daha etkili bir şekilde dış politika araçlarına sahip olması anlamına geliyor. Çünkü Orta Doğu gibi zor bir coğrafyada dış politika sadece Dışişleri Bakanlığı eliyle yürütülmüyor. Burada diğer milli güvenlik kurulları, güvenlik bürokrasisi, özellikle istihbarat teşkilatı gibi yapılar da Türkiye'nin caydırıcılığını ve gücünü bölgede test edecek unsurlar. Dolayısıyla bu kurumların çok efektif bir şekilde çalışması Türkiye'nin bölgedeki dış politikasını çok daha proaktif bir şekilde, güçlü bir şekilde yürütmesine olanak tanıyacak diye düşünüyorum.
Peki. Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rusya'ya ve İran'a yönelik bir açıklaması var. İdlib'e saldırıların durdurulmadığı takdirde Astana sürecinin sonlandırılabileceğine yönelik. İdlib bölgesinde son durum nedir? Dışişleri Bakanı neden böyle bir açıklama yaptı? Astana sürecinin iptal edilmesi gibi, bitmesi gibi bir ihtimal söz konusu mudur? Evet.
Yani bir daha şunun bence özellikle altını çizmemiz gerekiyor. 24 Haziran sonrasında Türkiye'nin önündeki en büyük dış politikada meydan okumalar yine Suriye ve Irak kaynaklı. Her iki ülkede de ciddi bir devlet dışı silahlı aktörler ve terör örgütleri durumu söz konusu ve bunların doğrudan Türkiye'ye terör ihraç etme durumları devam ediyor. Burada da tabii Türkiye'nin karşısında DAEŞ ile birlikte asıl PKK terör örgütünün oluşturduğu tehdit söz konusu. Ve bu örgüt ne yazık ki ülkelerde yaşanan kaostan yararlanarak Amerika Birleşik Devletleri gibi bir ülkeyle de angajman kurarak ciddi bir alanı kontrol eder hale geldi ve Türkiye'ye yönelik tehdit oluşturuyordu. Bu bağlamda yine Suriye'de yaşanan iç savaş dinamikleri Türkiye'ye yönelik ciddi bir tehdit üretmişti. 3,5 milyona yakın mülteci hala Türkiye'de ne yazık ki. Bununla birlikte özellikle Türkiye'nin sınır hatlarında Suriye bağlamında bir tehdit söz konusu. Bu bölgelerden bir tanesi İdlib. İdlib çok önemli bir bölge. Muhalifler adına artık son kale olarak değerlendirebileceğimiz bir bölge. Diğer tüm kuşatma altındaki bölgelerdeki muhalifler ve siviller de İdlib'e taşındı büyük ölçekte ve buradaki nüfus yoğunluğu gittikçe arttı. 2,5-3 milyona yakın bir nüfustan artık bahsediliyor ve İdlib'in bir çatışmazlık bölgesi haline gelebilmesi, bir güvenli bölge haline gelebilmesi adına Türkiye çok ciddi anlamda uğraşlar verdi. Astana sürecini aslında bir nevi bu bağlamda Türkiye'nin yürüttüğü bir süreçti. Türkiye bu bağlamda İdlib'in etrafında Rusya ve İran'la birlikte askeri kontrol noktaları oluştu ve bu bölgenin deki çatışmaların bitirilmesi temel alındı. Ama İdlib'in içerisinde tabii çeşitli güç dinamikleri var. Muhalifler kendi içerisinde çok parçalı bir yapıya sahip. Bununla birlikte Heyet-i Tahrir-i Şam dediğimiz daha görece radikal yapılanmalar söz konusu. Rejim ve Rusya ve İran'a bağlı güçler de Heyet-i Tahrir-i Şam gibi yapıları bahane ederek Astana sürecini de ihlal ederek İdlib'i hedef almaya çalışıyorlar zaman zaman. Türkiye bu konuda çok kararlı. Çünkü bölgeye yönelik bir askeri harekatın Türkiye yeniden yüz binlerce hatta milyonlarca mülteci gelmesini beraberinde getirebilir. Ciddi bir kaosu tetikleyebilir. Ve muhaliflerin tüm kazanımları bu anlamda tehdit altına alınmış olacak. Dolayısıyla Türkiye bu bölgelerdeki askeri varlığıyla Rusya ve rejimin bu bölgeleri hedef almasını engellemeye çalışıyor. Ben Rusya ile Türkiye arasındaki Suriye bağlamındaki mutabakatın devam ettiğini düşünüyorum. Zaman zaman ihlaller olsa da Rusya İdlib'in kapsamlı bir şekilde hedef almasını engelleyecektir. Türkiye ile Rusya arasındaki hem Suriye bağlamında hem genel bölge jeopolitiği ve küresel dayanışma göz önünde bulundurduğumuzda Rusya'nın Türkiye'yi kaybetmek pahasına İdlib'de böyle bir manevra içerisine gireceğini zannetmiyorum. Zaten kendileri adına da yönetilebilir bir durum değil. Şu anda rejim güneyde Dera bölgesine Suriye'de odaklanmış. Yine bununla birlikte Deirizor'da ABD PKK angajmanına karşı mücadele etmeye çalışıyor. Tüm bu gerçeklikler varken, rejimin bu kadar kırılganlığı varken, Rusya ile Türkiye arasında bir mutabakat zemini varken ben İdlib'in kapsamlı bir şekilde hedef alınacağını düşünmüyorum açıkçası.
Peki Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Münbiç ile ilgili bir açıklaması var. Açıklamasına göre 4 Temmuz'a kadar YPG'nin bölgeyi terk edeceğini söylüyor Sayın Çavuşoğlu. Bölgeyi terk etmezse nasıl bir yol izlenecek?
Şimdi Münbiç ile ilgili tabii az önce de ifade ettik bir mutabakat zeminden bahsediyoruz. Burada Tillerson döneminde, eski Amerikan Dışişleri Bakanı döneminde oluşturulmuş bir zemin vardı. Teknik heyetler, hem askeri heyetler hem istihbarat düzeyinde bir araya geldi. Yine Dışişleri Bakanlığı'nın yetkilileri bir mutabakat zemini oluştu. Ardından Pompeo döneminde de yeniden masaya oturuldu ve taraflar anlaştı. Burada üç aşamalı bir yol haritası ortaya kondu. Öncelikle işte Türk ve Amerikan askerlerin devriye yapmaya başlaması ve buna paralel PKK unsurlarının bölgede ağır silahlarını da Türk ordusunun gözetiminde Amerikalılara teslim ederek tamamen çekilmesi. Bu sadece YPG unsurlarının değil, alt bileşenleri olan asayiş gibi yapıların da çekilmesi anlamına gelecek. Ve bu takvime bağlanmış durumda. Burada tabii sorumlu olan unsur Amerika Birleşik Devletleri. Türkiye'ye verilen sözler var ve bir süreç başlamış durumda. Eğer Amerika gerçekten bu sözünü yerine getirmezse ve PKK'nın Memiş'ten çekilmesini yönetmezse Türkiye askeri olarak bölgeye müdahale etme konusunda kararlı. Bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a defaatlerce söyledi. Nasıl Afrin'de terör örgütü tamamen elimine edildiyse Münbiş'te de benzer şekilde Türkiye kararlı bir şekilde terör örgütünü elimine etmeye yönelik tüm hazırlıklarını yapmış durumda. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin ben PKK'ya bu anlamda ciddi bir baskı kurduğu ve bölgeden çıkartmaya yönelik adım atmaya başladığını görüyorum. Yani o konuda takvime bağlı olarak bazı gecikmeler yaşansa da PKK unsurları tamamen bölgeden çekilecek. Ama asıl önemli olan bundan sonra üçüncü adım yerel unsurlardan oluşturulacak yerel yönetim modeli. İşte burada PKK yine bir oyun oynamaya çalışıyor. Kendisine yakın gerçekten insanlar üzerinde karşılığı olmayan bazı Arap unsurları yeni yerel yönetim modelinin içerisine eklemleyerek gücünü devam ettirmek, nüfusunu devam ettirmek istiyor. Türkiye de bu aktörleri tanıdığı bildiği için yeni oluşturulacak yerel yönetim modelindeki Arap unsurlarda PKK'ya müzahir olanların elimin edilmesini çaba göstermeye taraftarı. Çünkü az önce de yine altını çizdik. Membiç bir anlamda model olacak. Eğer burada başarılı bir model hayata geçirilebilirse Fırat'ın doğusundaki tüm bölgelere de adım adım bu uygulanacak. Dolayısıyla Türkiye-ABD arasındaki gerginlikler hem ortadan kaldırılırken Amerika adına da yönetilebilir bir nüfus alanı Suriye'nin kuzeyinde oluşmuş olacak. Bu hem DAEŞ gibi yeni terör örgütlerin ortaya çıkmasını engelleyecek. Hem de temelde Amerika'nın bölgedeki şu anda en önemli pozisyonu olan İran'ın nüfuz alanının geriletilmesi, elimin edilmesi için önemli olacak. Çünkü bir şey gördük. Amerika hep şu tezi ortaya koyuyordu. YPG unsurları için hem DAEŞ'le mücadele için YPG'nin ana omurgu oldu ama aynı zamanda İran'ın bölgedeki nüfuzunun elimin edilmesi için, geriletilmesi için de bir aktör, bir araç olarak ABD konumlandırıyordu. Ama mesela Türkiye'nin Afrin'e yönelik harekatında bunun böyle olmadığını, İran'a bağlı Şii milis güçlerle PKK unsurların omuz omuza birlikte Türkiye'ye karşı savaştığını gördük. Yani PKK eliyle siz İran'ın nüfus alanını azaltamazsınız. PKK'nın güçlenmesi demek İran'ın bölgede güçlenmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri açısından Membiş'teki mutabakatın hayata geçirilmesi kendi çıkarına da Türkiye ile birlikte katkı sunacak diye düşünüyorum.
ABD CENTCOM yetkililerinin Memiç'le ilgili bir açıklaması var. Memiç'e ne Türkiye'ne de Türkiye destekli ÖSO gruplarının giremeyeceği yönelik bir açıklama var. Bu konuda neler söylersiniz?
Yani bu konuda çelişkili açıklamalar söz konusu oldu. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Pentagon'da da kendi içerisinde çeşitli kuvvet komutanlıkları var. Bunlardan bir tanesi UCOM, bir tanesi ise CENTCOM. CENTCOM işte Orta Doğu'da özellikle Suriye'den sorumlu. Amerikan komutanlığı. Ama UCOM'la işte bu CENTCOM arasında Türkiye bağlamında ve Suriye'de yürütülen faaliyetler bağlamında bir sıkıntı olduğu görülüyor. Türkiye'nin Pentagon'la bir şekilde Amerika'yla vardığı mutabakat çerçevesinde bazı ÖSO unsurlarının şu anda milli ordu olarak bizim ifade ettiğimiz unsurların Membiç'e gireceği ortaya konmuş durumda. Bu konuda CENTCOM belki PKK'yı da yatıştırmak adına onlarla olan ilişkisini de yönetmek adına farklı açıklamalar yapıyorlar. Orada işte var olacak, bayrak gösterecek bazı Arap unsurların bu anlamda işte ÖSO bileşeni mi oldu yoksa yerel unsurlar mı olduğu ile ilgili bir makyajla bu işi belki halledilebilir. Ama temel mesele şu, PKK'nın buradan çekilmesi, Türk ordusunun Memiş'e konuşulması ve yerel unsurlardan bir yönetim tahsis edilmesi. İşte ÖSO'nun çeşitli bileşenlerinin orada olup olmaması Türkiye'nin çıkarları açısından çok da önemli değil açıkçası.
Peki malumunuz Irak'ta geçtiğimiz ay Mayıs ayında bir seçim düzenlendi. Irak'ta henüz hükümet kurulmadı. Hükümet kurma çalışmaları devam ediyor. Türkiye'nin önümüzdeki süreçte Irak'la ilişkileri nasıl şekillenecek?
Tabii Türkiye açısından Suriye olduğu kadar Irak'ta çok önemli bir ülke. Son dönemde özellikle Irak'taki gelişmeleri Türkiye çok yakından takip ediyor. Çok aktif Bağdat'ta bir büyükelçimiz var. Tüm aktörlerle, taraflarla etkileşim içerisinde Türkiye'nin çıkarlarını bölgede korumaya çalışıyor. Tabii Bağdat'la olan ilişkiler, Erbil'le olan ilişkiler ve bir şekilde Kerkük Türkiye'sinden çok önem arz eden bölgeler. Tabii temel Türkiye'nin politikası Suriye'de olduğu gibi Irak'ta da Irak'ın toprak bütünlüğünün muhafaza edilmesi ve seçimlerin ardından Irak'taki tüm etnik mezhebi dengeleri barındırabilecek sağlıklı bir Bağdat'ta hükümetin kurulması. Bu olursa ülkedeki DAEŞ benzeri yapıların tamamen elimine edilmesi, onları yeniden var edecek sosyolojik bir zeminin ortadan tamamen kaldırılması, Irak'ın kuzeyinde Irak-Kürdistan bölgesel yönetimin ayrılık çabaları, bağımsızlık çabalarının bu bağlamda tamamen bertaraf edilmesi ve PKK terör örgütünün Irak'ın kuzeyinde Türkiye'yi tehdit edecek şekilde konuşlanmaya devam etmesinin önlenmesi. Bunlar Türkiye'nin temel öncelikleri. Türkiye bir yandan Erbil'le Bağdat'la siyasi zeminde bir mutabakat oluşturmaya çalışırken aynı zamanda Irak'ın içerisinde yılbaşından itibaren özellikle de Mart ayından itibaren kapsamlı bir askeri harekat da düzenlemeye başladı. Buna biz kararlılık harekatı diyoruz. Özellikle
devam
Kandil'e
edecek
kesinlikle ölçeği de artırabilir Türkiye. Burada birkaç tane Türkiye'nin amacı var. Birincisi PKK'nın Kandil'den işte Türkiye'ye uzanan bu lojistik hatlarının kesilmesi. Hakurk bölgesi gibi bölgeler çok önemli ve oralarda şu anda Türkiye içeriye girerek önemli bir bölgeyi kontrol altına aldı ve geçici asker üst bölgeleri oluşturdu. Yine biraz daha güney inebilirse Türkiye Kandil'i en azından izole edebilmek arayışında. Yine Sincar'daki PKK varlığının tamamen elimine edilmesi için Türkiye'nin amaçları söz konusu. Yine Sincar'a doğru uzanan hatta Rabia, Fişabur gibi sınır kapılarında da PKK'nın hiçbir şekilde etkin olmasını istemiyor ve bu bölgelerdeki PKK'yı elimine etmek istiyor. Buna yönelik harekatlar düzenleyebilir. Türkiye kalıcı olarak bu bölgelere girdi. Geçmişteki askeri harekatlardan farklı olarak geçici olarak bulunmuyor. Kalıcı olarak PKK bölgede tamamen temizlenene kadar ve istikrar sağlanana kadar bu bölgelerde yer edecek. Tabi burada İran'la ilişkiler çok önemli. Hı. Çünkü hem Kandil Dağ silsilesinin hem de PKK'nın önemli bir askeri terör varlığının İran topraklarında olduğunu biliyoruz. Ve İran ne yazık ki hala terörle mücadele konusunda Türkiye'ye yeterli desteği vermiyor. Hatta ikili oynadığını, PKK'ya zaman zaman ciddi destek vermeye başladığını da görüyoruz. Şimdi Kandil'in hedef alındığı, Kandil'deki KCK liderlerin hedef alındığı bir ortamda bazı PKK'lı liderlerin İran topraklarına geçtiğini ve bir şekilde kendilerini buralarda güvence altına almaya çalıştığı biliniyor. Dolayısıyla PKK ile gerçekten sahici bir mücadele yapabilmek ve örgütün lider kadrosunu tasfiye edebilmek için İran'ın da desteğine Türkiye'nin ihtiyacı var. Bu bağlamda da Tahran'la görüşmeler yapılıyor ama şu ana kadar İran'dan olumlu bir adım henüz hayata getirilemedi ne yazık ki.
Peki. Sayın Acun, son birkaç dakikamız var. Son olarak neler söylersiniz? Hı-hı. Genel olarak seçim sonuçları ile ilgili. Hem bölgemize hem dünyadaki yansımaları ile ilgili.
Az önce de ifade ettiğim gibi Türkiye açısından demokrasi adına büyük bir zafer var. Bunun bir defa altını çizmek gerekiyor. Kazananlarıyla, kaybedenleriyle tamamen bir demokrasi şöleninin içerisinde yaşadık. %90'a varan bir katılım oldu. Bu dünyanın geri kalanına Türkiye'yi ayrıştıran gerçekten çok önemli bir başarı. Bunun altını yeniden çizmek gerekiyor. Türkiye artık yeni bir döneme giriyor. Cumhurbaşkanlığı sisteminin tüm kurumsal altyapısıyla birlikte hayata geçeceği yepyeni bir dönem. Bu tabii önümüzdeki süreçte büyük meydan okumalar da var. İşte dış politika bağlamında özellikle kendi uzmanlık alanımdan gördüğümde Türkiye'nin etrafında çok ciddi bir istikrar ve kaos bölgesi var. İşte Ukrayna'ya baktığımızda Ermenistan'a, Gürcistan'a, hattına, Azerbaycan'a, Yunanistan'a dönüp batıya baktığımızda muazzam bir ekonomik kriz içerisinde olduğunu görüyoruz. Güney'e indiğimizde Filistin meselesinin gittikçe ölçek büyüttüğünü, Mısır'da ciddi bir kaosun yaşandığını ve Irak ve Suriye temelli sorunlar herkese malumu. Böyle bir coğrafyada Türkiye'nin güçlü olmaya, istikrarlı olmaya ihtiyacı var. Umut ediyorum ki ve öngörüyorum ki yeni Cumhurbaşkanlığı sistemi Türkiye'ye bu istikrar sağlayacak. Efektif ve etkili bir bürokrasi ortaya koyacak ve Türkiye'ye yönelik bu meydan okumaları en iyi şekilde Türkiye karşılayacak ve güçlü bir ülke olarak hem bölgesel ardından da imkan kabiliyetleri doğrusuna küresel bir güç olarak dünyadaki yerini alacak diye düşünüyorum.
Peki, çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Değerli dinleyenler, programımızın sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Türkiye Penceresi'nden.